Ayrım 30.
Bu durum düşüncelerinin saçmalığına özür sayılabilirdi. Hannah Stan kaşlarını çatıp uzaklara baktı. "Amcama fazla saygınız varmış gibi konuşmuyorsunuz," dedi. "Tersine, kendini çok severdim. Keskin bir zekaya, cömert bir ruha sahipti. Shibumi'ye varmış biriydi. Neye varmış? Boş verin. Amcanız terör işinin adamı değildi. Duygusal açıdan bu işe hazır değildi. Bu tabii insan olarak onu daha değerli yapmaya yeter. Daha iyi bir çağda olsaydık iyi bir öğretmen ya da bilimci olabilirdi. Ama adalet duygusu fazla güçlüydü. Hem yalnız kendi ulusu açısından da değil. 25 yıl önceyi düşünürseniz bugün İsrail olan topraklarda böyle cömert ve adil olan, üstelik atak olan kişiler bazı şeyler yapmak zorundaydı. Hannah, Hel'in fısıltı tonundaki cezaevi sesine alışkın değildi. Duyabilmek için oturduğu yerde öne doğru eğildiğini fark etti. "Amcana saygı duymadığımı söylerken yanıldın. 16 yıl kadar önce Kahire'de bir olay olmuştu. Bana yardım etmek için kendi güvenliğini, hatta belki de hayatını tehlikeye atmıştı. Üstelik çok önem verdiği bir projenin gerçekleşme şansını da birlikte tehlikeye atmıştı. Bir yanımdan yara almıştım. Doktora görünecek durumda da değildim. Onunla karşılaştığım zaman 2 günden beri yaramın üstünde aynı kan lekeli bezle arka sokakları dolaşıp duruyordum. Otele inmeye cesaretim yoktu. Ateşim vardı. Kendimde değildim. Yo, ona saygım gerçekten çok büyük. Üstelik ona borçluyum." Hel bütün bunları o yumuşak tek düze sesiyle söyledi. İçtenlik belirtisi olan iniş çıkış tonlarını hiç kullanmadı. Anlatışının nedeni bu kızın da amcaya olan borcun çapını bilmeye hakkı olduğunu düşünmesindendi. "O Kahire olayından sonra amcanla bir daha hiç karşılaşmadık. Dostluğumuz yıllar boyu mektuplarla güçlendi. Bu mektuplarda çeşitli fikirlerimizi birbirimiz üzerinde deniyor, okuduğumuz kitaplara karşı tepkilerimizi paylaşıyor ya da kaderden, hayattan yakınıyorduk. Bir yabancıyla konuşmanın rahatlığını, çekingenlikten uzak rahatlığını tattık bu yolla. Çok yakın iki yabancıydık." Hel bu genç kızın böyle bir ilişkiyi anlayıp anlayamayacağını düşündü, sonunda anlayamayacağına karar verdi ve eldeki konuya döndü. "Pekala, demek oğlu Münih de öldürüldükten sonra amcam bir hücre kurdu ve suçluları cezalandırmayı amaç edindi. Hücre kaç kişiydi ve bu insanlar şimdi nerede?" "Bir tek ben kaldım. Sen de mi hücredeydin?" "Evet, niye? Sizce ben?" "Boş ver." Hel artık asistanın umutsuzluk içinde gözü kamaşmış durumda hareket ettiğinden emindi. Bu üniversite liberalini böyle bir eylem hücresine soktuğuna göre hücre kaç kişilikti? 5 kişiydik. Kendimize Münih beşisi diyorduk. Hel'in göz kapakları gene indi. "Ne kadar da tiyatrovari," dedi. "İşi telgrafla görme yöntemlerine benzemiyor." "Efendim?" "Demek 5 kişilik hücre, öyle mi? Amcan sen, Roma'da ölen 2 kişi, 5.'si kimdi? David Selznick mi? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. 5. kişi Kudüs'te bir kahveye bomba atıldığında öldü. O ve ben, biz ikimiz..." Kızın gözlerinde yaşlar şarıldamaya başlamıştı. "Eminim," dedi Hel. "Yaz aşkının bir türü olmalı. Bir de ek kazancı var. Adanmış genç devrimciler durumundasınız ve tüm insanlık size ait bir sürü gibi gözüküyor gözünüze. Pekala, Asa ölmeden önce işi nereye kadar vardırdığınızı anlat." Hannah'ın aklı karışmış, biraz da kalbi kırılmıştı. Bu adam amcasının anlattığı kişiye hiç de benzemiyordu. Amcası onu dürüst bir profesyonel, aynı zamanda da kültürlü bir insan olarak tarif etmişti. Borçlarını ödeyen, çirkin ulusal ve ticari güçler için çalışmayı reddeden biri olarak. Peki amcası insanlığı bu kadar az seven birine nasıl hayranlık duyabilmişti? Bu kadar anlayışsız birini nasıl böyle göklere çıkarabilmişti? Aslında Hel durumu elbette çok iyi anlıyordu. Hayatı boyunca kaç kez amatörlerin sebep olduğu pisliği temizlemek zorunda kalmıştı. Fırtına patladığı anda bunların ancak 2 türlü tepki gösterdiğini bilirdi. Ya kaçmak ya da gene korku sonucu olarak göze görünen her şeyi ateş etmek. Hannah artık gözlerinden yaş gelmediğini görünce şaşaladı. Yaşlar Hal'in gerçekleri ve önemli bilgileri istemesi nedeniyle engelleniyordu. Asa amcam İngiltere'den haber almıştı diye konuştu. Münih katillerinden hayatta kalan son iki kişinin bir Kara Eylül grubuna katıldıklarını ve Heathrow havaalanından bir uçak kaçırmaya hazırlandıklarını öğrenmişti. Kaç kişilik grup? 5 ya da 6 emin değildik. Hangilerinin Münih işine karışmış olduğunu saptamış mıydınız? Hayır. Yani 5'inde mi öldürecektiniz? Kız başını salladı. Anlıyorum. Ya İngiltere'deki temaslarınız? Ne biçim insanlar ve size nasıl yardım ediyorlar? Onlar şehir gerillaları. Kuzey İrlanda'nın İngiltere boyunduruğundan kurtulması için savaşıyorlar. Ulu Tanrım. Özgürlük uğruna çarpışanlar arasında bir tür kardeşlik bağı vardır, bilirsiniz. Taktiklerimiz farklı olabilir ama amaçlarımız aynıdır. Hepimizin beklediği gün aslında... Lütfen diye onun sözünü kesti Hal. Şimdi bu İracılar size nasıl yardım ediyordu onu söyle. Kara Eylülcüleri gözden kaçırmıyorlardı. Londra'ya gittiğimizde bize kalacak yer sağlayacaklardı, silah da vereceklerdi. Biz dediğin sen ve Roma'da vurulan iki kişi öyle mi? Evet. Anlıyorum. Peki şimdi Roma'da olanları anlat. BBC radyosu saldırganları Kızıl Ordu üyesi Japonlar diye tanımlıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü adına çalışıyorlarmış. Bu doğru mu? Bilmiyorum. Sen orada değil miydin? Oradaydım. Kendini kontrol etmeye çalışıyordu. Ama o kargaşalıkta insanlar ölüyordu. Her tarafta silahlar patlıyordu. Çaresizlik ve öfke içinde ayağa kalkıp arkasını döndü. Bu adamın bilerek kendisine eziyet ettiğine, kendisini denediğine inanmaya başlamıştı. Kendi kendine ağlamamalıyım deyip duruyordu ama yaşlar bir kez daha gözlerini doldurdu. Üzgünüm dedi. Çok korkmuştum, şaşırmıştım. Her şeyi hatırlamıyorum. Aşırı derecede sinirliydi. Ellerini nereye koyacağını bilmediğinden önünde duran rafa uzandı ve orada duran madeni tübü eline aldı. Dokunma ona. Hannah hemen elini çekti. Adamın ilk kez sesini yükseltmesi onu çok şaşırtmıştı. İçinden haklı bir öfke kabardı. Oyuncaklarınıza bir şey yapacak değilim dedi. Onlar senin canını yakabilir. Sesi gene alçak çıkıyordu. Elini aldığın şey bir sinir gazı tübüydü. Alt yarısını biraz çevirseydin şimdiye kadar ölmüş olurdun. Daha önemlisi ben de ölmüş olurdum. Kız yüzünü buruşturup silah raflarından geri çekildi. Bahçeye açılan kapıya doğru yürüyüp kanada yaslandı, kendini toplamaya çalıştı. Küçük hanım, eğer elimden gelirse sana yardım etmek niyetindeyim ama itiraf edeyim ki bu mümkün olmayabilir. Sizin küçük amatör örgütünüz akla gelebilecek her türlü hatayı yapmış. Bu arada da kendisini İra şapşallarıyla bağlayıvermiş. Yine de amcana olan duygularım beni anlattığın şeyleri sonuna kadar dinlemeye mecbur ediyor. Belki seni koruyabilir, evinin burjuva yaşamına tekrar kavuşturabilirim. Orada sosyal fikirlerini savunmak ve yaymak için parklara çöp atılmaması konusundaki kampanyalara katılırsın. Ama sana herhangi bir yardımda bulunabilmek için taşların nasıl dizili olduğunu iyice bilmem gerek. Bu nedenle de gözyaşlarını ve duygularını ileride yazacağın anılara saklayıp sorduklarıma elinden geldiği kadar doğru ve açık cevaplar vermeni istiyorum. Şu anda bunu yapabilecek durumda değilsen daha sonra konuşuruz ama belki çabuk harekete geçmen gerekebilir. Bu tür olaylarda yani Roma'daki bozgun eylemi gibi şeylerin sonunda zaman hep ötekilerden yanadır. Sanıyorum Roma'daki de bir bozgun eylemiydi. Şimdi mi konuşalım yoksa önce yemek mi yiyelim? Hannah aşağıya doğru kayıp yere oturdu. Sırtı hala kapıya dayalıydı. Bahçeden gelen ışık profilini aydınlatıyordu. Kısa bir süre sonra özür dilerim dedi. Çok sarsıcı olaylar geçirdim. Kuşkum yok. Şimdi bana Roma'daki olayı anlat. Yalnızca gerçekler ve sende bıraktığı etkiler. Duygu istemem. Başını eğip tırnağıyla yanık oyuğu üzerine daireler çizmeye başlamıştı. Derken dizlerini karnına çekti, elleriyle kucaklayıp göğsüne dayadı. Peki dedi. Avrim'le çayım benden önce pasaport kontrolünden geçtiler. Benim geçmem uzun sürdü. İtalyan görevli flört etmeye çalışıyor, göğüslerime bakıp duruyordu. Herhalde gömleğimi yakama kadar düğmelemesem daha iyi olurmuş. Sonunda pasaportuma damgayı bastı ve ben de terminale girdim. O sıra tabanca sesleri duyuldu. Avrim'in koştuğunu gördüm, düştü. Başının bir yanı tümüyle bir dakika burnunu çekti, peş peşe uzun soluklar çekip sakinleşmeye çalıştı. Ben de koşmaya başladım. Herkes koşuyor, bağırıyordu. Beyaz sakallı bir ihtiyar vurulmuştu. Bir de çocuk, bir de yaşlı şişman kadın. O sıra terminalin karşı tarafından kurşun sesleri gelmeye başladı. Asma kattan uzak doğulu iki kişi vuruldu ve birden silah sesleri kesildi. Yalnızca çığlıklar kaldı. Çevredeki insanlar yaralanmış, kan içinde kalmıştı. Çayımı dolapların önünde yatar gördüm. Bacakları bir tuhaf kıvrılmış, çarpılmıştı. Yüzünden isabet almıştı. Ben yalnızca yürüdüm. Oradan uzaklaştım. Ne yaptığımı, nereye gittiğimi bilmiyordum. Bir ara kulağıma hoparlörden PAO uçağının anonsu çarptı. Yürümeye devam edip uçağa biniş kapısına geldim ve hepsi bu kadar. Peki, bu iyi. Şimdi bana şunu söyle. Sen de hedef miydin? Ne? Kimse özellikle sana ateş etti mi? Bilmiyorum, nasıl bilebilirim? Japonların silahları otomatik miydi? Ne? Sesi ratatat diye mi çıkıyordu yoksa pat pat pat diye mi? Kız başını kaldırıp keskin gözlerle ona baktı. Otomatik silahın ne olduğunu biliyorum dedi. Onlarla dağda eğitim yaptık biz. Ratatat mı pat pat mı? Makineli tüfekti. Sana çok yakın olanlardan vurulan oldu mu? Kız dikkatle düşündü. Dudaklarını dizlerine sıkıca dayadı. Hayır dedi sonunda. Bana yakın duranlardan ölen olmadı. Profesyonel biri otomatik silahla ateş ediyorsa ve senin çevrende kimse yere düşmüyorsa demek sen hedef değildin. Herhalde o iki arkadaşınla beraber olduğunu bilememişler. Özellikle de pasaporttan geç çıktığın için. Peki şimdi de asma kattan gelen silah seslerini düşün. Japonları öldüren atışları. Onlar hakkında ne söyleyebilirsin? Hanna başını iki yana sallıyordu. Hiçbir şey. Hiç hatırlamıyorum. O silahlar otomatik değildi. Hel'in gözlerine baktı. Pat pat diye ses çıkarıyorlardı diye ekledi. Hel gülümsedi. İşte böyle anlat dedi. Şu dakikalarda mizah duygusuyla öfke bile daha sulu duygulardan iyidir. Biraz önce radyo İtalyan polisine bağlı özel ajanlardan söz etti. Bana onlarla ilgili bir şeyler söyleyebilir misin? Hayır. Asma kattan ateş edenleri hiç görmedim. Hel başını sallayıp yere baktı. Avuçları birbirine dayalı, parmak uçları dudaklarına değer durumdaydı. Bir dakika şu olup bitenleri düşüneyim dedi. Gözlerini yerin tatani döşemesindeki çizgilere dikti. Sonra bakışlarını netlikten kurtarıp düşüncelere daldı. Eldeki bilgileri değerlendirmeye çalışıyordu. Hanna kapının yanı başında yere oturmuş Japon bahçesine bakıyordu. Akan küçük suyun yansıttığı ışıklar bambu yaprakları üzerinde oynaşmaktaydı. Sınıfının ve kültürünün tipik bir örneği olan Hanna da sessizliğin tadını çıkarmasına yetecek veriler yoktu. Kısa zamanda bu sessizlikten sıkıldı. Neden bahçenizde hiç çiçek? Hel gözleri hala yerde, elini havaya kaldırıp ona susmasını belirtti. 4 dakika sonra gözlerini de kaldırıp sordu. Ne dedin? Özür dilerim. Çiçek hakkında bir şey demiştin. Önemli değil. Bahçenizde neden çiçek yok diye merak etmiştim. 3 çiçek var. 3 çeşit mi? Hayır. 3 tane çiçek. Her biri ayrı mevsimde açar. Şu anda mevsimler arasındayız. Evet, şimdi bir bakalım neler biliyoruz veya neleri varsayabilecek durumdayız. Açıkça belli ki Roma'daki baskın ya Filistin Kurtuluş Örgütü ya da Kara Eylülcüler tarafından planlanmış. Sizin planınızı da biliyorlarmış. Herhalde İngiltere'deki İRA dostlarınızdan öğrenmişlerdir. Onlar bahşiş yüksekse kendi analarını Türk saraylarına bile satmaya hazırdırlar. Tabii kendisine saygısı olan bir Türk analarını almak isterse. İşe Japon Kızıl Ordu üyelerinin karışması daha çok Kara Eylülcüleri akla getiriyor. Onlar pis işleri başkalarına yaptırmaktan hoşlanırlar ve kendilerini tehlikeye atmayı sevmezler. Ama bu noktada işler biraz karışıyor. Saldırganlar birkaç saniye içinde ortadan kaldırılıyorlar. Üstelik de asma katta hazır bekleyen kişiler tarafından. Herhalde asma kattakiler İtalyan polisi olamaz çünkü bu işi iyi başarmışlar. Bu durumda ikinci saldırı da duyuldu demektir. Neden? İlk akla gelen sebep Japon saldırganların canlı yakalanmasını kimsenin istemediği oluyor. O neden? Belki aslında Kızıl Ordu mensubu falan değillerdi de ondan. Böyle bir durumda akla ilk gelen CIA olur tabii ya da ana şirket. Çünkü CIA onun emrinde, CIA de Amerikan hükümetinin tümü de. Ana şirket nedir? Ömrümde duymadım. Amerikalıların çoğu duymamıştır. Ana şirket uluslararası petrol ve enerji şirketlerinin oluşturduğu bir kontrol örgütüdür. Daha başlangıçtan beri Araplarla bir yatağa girip çıkarlar. Zavallı aptal Arapları küçük petrol kıtlıkları yaratmak için ve dolayısıyla kendi karlarını arttırmak için piyon olarak kullanırlar. Ana şirket zeki ve çevik bir hasımdır. Onları ulusal hükümetlere yapılacak baskılarla sindirmeye olanak yoktur. Gerçi ülkelerine bağlı Amerikan ya da İngiliz, Alman, Hollanda şirketleriymiş gibi görünmeye çalışırlar ama aslında bağlı oldukları tek amaç kârdır. Uluslararası bir hükümet gibidirler. Herhalde babanın bile o şirketlerinde hissesi vardır. Senin ülkendeki kır saçlı, tonton ihtiyar kadınların yarısının da hissesi olduğu gibi. Hanna başını sallayarak CIA'in kara eylülcülerle iş yapmasını gözümün önüne getiremiyorum dedi. Amerika her zaman İsrail'i tutar. Müttefik onlar. Sen kendi ülkenin vicdan esnekliğini yabana atma. Petrol ambargosundan bu yana oldukça belirgin bir dönüş yaptılar. Amerika'nın onur kavramı kalorifere duyduğu ihtiyacın yoğunluğuna göre değişir. Bir Amerikalı'nın en tipik yanı cesaretinin ve fedakarlığının kısacık süreler için geçerli olmasıdır. Bu yüzden savaşta iyidirler de barış sorumluluğunu taşımakta yetersizdirler. Tehlikeye dayanıklı olmakla birlikte rahatsızlığa dayanıklı değildirler. Sivrisinekleri öldürmek için kendi havalarını zehirler, elektrikli ekmek dilimleme aletleriyle de enerji kaynaklarını tüketirler. Unutma ki Vietnam'daki askerler hiçbir zaman Coca-Cola'sız bırakılmadı. Hanna'nın vatanseverlik damarları kabarmıştı. Bir ulus için böyle genellemeler yapmak doğru mu sizce? Evet. Genelleme ancak bireylere, kişilere uygulandığı zaman yanlış sonuçlar verir. Kalabalıkları tanımlarken her zaman gerçekçi bir yöntemdir. Senin ülkende demokrasiyle yönetiliyor, yani kalabalığın diktatörlüğüyle. O havaalanında dökülen kanlardan Amerikalıların sorumlu olduğuna inanmayı reddediyorum. Masum çocuklar, ihtiyarlar. 6 Ağustos tarihi sana bir şey ifade ediyor mu? 6 Ağustos mu? Hayır. Neden? Dizlerini göğsüne daha sıkı dayadı. Boş ver. Hel ayağa kalktı. Bunu biraz daha düşünmem gerek. Öğleden sonra gene konuşuruz. Bana yardım etmeyi istiyor musunuz? Herhalde. Ama sanırım senin düşündüğün biçimde değil. Ha bu arada biraz öğüt dinlemeye dayanabilir misin? Nasıl öğüt? Senin kadar genç ve kasıklarındaki tüyler seninki kadar gür olan bir hanımın bu kadar kısa şort giymesi ve böylesine açık veren bir pozda oturması şaşırtıcı bir ihmal gibi görünüyor. Amacın kızıl saçlarının boya olmadığını kanıtlamaksa o başka. Yemeğe gidelim mi? Öğle yemeği batı salonundaki küçük yuvarlak bir masaya kurulmuştu. Salonun camlı dış kapıları bahçenin ana girişine giden ağaçlı yola bakıyordu. Hepsi açıktı. Uzun perdeler hafif rüzgarla salonun ortasına doğru dalgalanmaktaydı. Hanna kılığını değiştirmiş, erik rengi ipek bir elbise giymişti. Etekleri yere kadar uzundu. Hel ile Hanna salona girdiklerinde gülümsedi. Sofranın ortasındaki çiçeklere son kez parmaklarının ucuyla dokundu. Ne kadar dakik dedi. Sofra şu anda kuruldu. Aslında 10 dakikadan beri onları bekliyordu ama Hanna'nın en üstün yeteneklerinden biri karşısındakileri sosyal açıdan rahatlatmaktı. Genç kızın yüzüne ilk baktığı anda Hel'le yaptığı konuşmanın pek iyi gitmediğini anlamıştı. Bu yüzden sofra sohbetini yönetmeyi kendisi üstlendi. Hanna kolalı peçetesini kucağına sererken kendisini Hel ile Hanna'nın yediği yemeklerin servis yapılmadığını gördü. Küçük bir parça kuzu eti, soğutulmuş mayonezli kuşkonmaz ve pilav veriliyordu ona. Hel ile Hanna ise kahverengi bir pilav içinde hafif sote yapılmış sebzeler yemekteydiler. Hana gülümseyerek açıkladı. Gerek yaşımız, gerekse geçmişteki tedbirsizliklerimiz bizim artık az ve ihtiyatlı yemek yememizi gerektiriyor canım dedi. Ama bu gaddar rejimi konuklarımıza uygulamıyoruz. Zaten ben de seyahat için Paris'e gittiğimde kendimi koy verir, bütün zararlı şeyleri yerim. Yemek benim için bir tiryakilik gibidir. Kontrolü de özellikle Fransa'da yaşayanlar için pek zordur. Çünkü Fransız mutfağı dünyanın ikinci en kötü mutfağı sayılır. Ne demek yani diye sordu Hannah. Bilimsel açıdan Fransız mutfağı Çin mutfağının peşinden gelmektedir. Ama yemeklerin yapılışı, soslanışı, doğranışı, baharlanışı açısından besin yönünden bir faciadır. Bu yüzden batıda yaşayanlar Fransız yemeklerine bayılır ve ömürleri boyunca karaciğerleriyle boğuşur dururlar. Peki Amerikan mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu sorarken Hannah'ın yüzüne ekşi bir gülümseme yayılmıştı. Seyahate çıktıkları zaman Amerika'nın her şeyini aşağılayıp kendi kibarlığını kanıtlamaya çalışan tipik Amerikalılardandı o da. Pek bilmem dedi Hannah. Amerika'da hiç bulunmadım ama Nikolay bir süre orada oturdu. Söylediğine bakılırsa Amerikan yemekleri de bazı dallarda çok güzel olabiliyormuş. Ya, Hannah'ın gözleri hele dönmüştü. Bay Helen Amerika veya Amerikalılar hakkında iyi bir şeyler söyleyebilmesi beni oldukça şaşırttı. Beni sıkan Amerikalılar değil, Amerikanizm dedi Hel. Sanayi ötesi dünyanın kötü bir hastalığı bu. Sırayla bütün merkantilist ülkelere de bulaşacağı ortada. Buna Amerikacılık denilmesinin tek nedeni hastalığın en ileri halinin senin ülkende görülmesinden. Tıpkı İspanyol nezlesi falan gibi.